Ayrım 4, sayfa 24, 1. bölüm. Rus ailelerini yapılarına göre çeşitli sınıflara ayırdıktan sonra Karatay adlı bir köylü tipini belirtir. Bu köylü hayati meseleler üzerinde fazla kafa yorar ve sonunda da "Bizim aklımız ermez, Allah öyle takdir etmiştir" deyip sonucu Allah'a bırakır ve her şeyin halinde ilahi bir kudret arar. 2. bölüm. Napolyon'u tamamen kendini beğenmiş, mağrur bir tip olarak tasvir etmektedir. 3. bölüm. Bir fert dahi olsa da tarihte yine büyük rol oynayamaz. Çünkü irade serbest değildir. Serbest olduğunu kabul etseydik, bütün tarih bir tesadüfler ailesi olurdu. Bunun için tarihi şahsiyetlerin hareketlerini kadere bağlamak gerekmektedir. Tarihin esas kaynağı dahilerde değil, insan kütlelerinin şuursuz hareketlerindedir görüşünü savunmaktadır. Tolstoy, kafa ile değil, kalp ile yaşanmalıdır, der ki bundan sonra kendisi de akla karşı güvensizleşmiş ve bu fikrini bütün eserlerinde az da olsa hissettirmiştir. Tolstoy eserlerini büyük bir titizlik içinde yazar, birçok bölümlendirmeler yapar ve doğruluğundan, tasvirlerindeki kuvvet ve zenginlikten kendisi emin olmadıkça onları yayınlamazdı. Hatta 1869'da karısının ve baldızı Tanya'nın yardımıyla 7 kere temize çektikten sonra bitirdiği Savaş ve Barışını Moskova'da bastırmaktayken telgrafla baskısını durdurup eserde geçen bir sıfatın yerini değiştirdikten sonra basılmasına izin verdiği de anılmaya değer bir özelliğidir. Tolstoy artık üniversitede yarı bıraktığı metotlarına yeniden başlıyor, eski Yunanca'yı öğrenmeye çalışıyor ve 1869'da felsefede büyük bir çığır açan Schopenhauer'i hayretler içinde okuyor ve inceliyordu. Hatta hayretini gizleyememiş ve "hayatımda bu kadar akli ve manevi hazları asla tatmamıştım" demiştir. Daha üniversitedeyken 1847 tekrar tekrar okuduğu Jean-Jacques Rousseau'nun eserleri hiç elinden düşmüyordu. Hatta meşhur yazarın Emil ismindeki eserinde tasvir ettiği felsefeyi çok benimsediği ve kendi görüşleriyle örtüştüğü içindir ki gerek öğretim bakımından fazla ileriye gidememiş olması ve gerekse hayat görüşleri ve felsefesiyle Tolstoy'a "Rusya'nın Jean-Jacques Rousseau'su" diyenler bile çok olmuştur. Tolstoy, diğer taraftan da eğitim işleri üzerinde fazla durmuş, köylüler için alfabe, ders kitapları yazarak halk eğitimini, eğitimde kolaylıkları araştırmaya koyulmuştu. Halk için yazılar yazmış, Aesopos masallarıyla Hint-Amerikan masallarını tercüme etmiş, fizik, zooloji, botanik derslerini halka ve öğrencilere anlatıp benimsemeleri için bunlar üzerine hikayeler yazmıştır. Zira onun en belirgin arzusu halka hizmet ve onunla bir arada çalışmaktır. Tolstoy'un gerek kendi zamanında ve gerekse bugün beğeniyle okuduğumuz eserlerinden ikincisi Anna Karenina'dır. Romanın ilhamını 1873-1876 komşuları Bibikov'un başından geçen hadiselerden alır. Bu adam ölen karısının akrabalarından Anna Stepanova adında 35 yaşlarında bir kadınla yaşıyordu. Bir zaman küçük oğlu ve yeğeni için yanına bir Alman eğitimci getirmişti. Gün geçtikçe bu eğitimci kadın ile ilgilenmeye başladı ve ona aşık oldu. Anna ise bu yüzden evden kaçarak kendisini bir lokomotifin altına attı ve parça parça oldu. Tolstoy bu kadının ölümünü görmüş ve ölmeden evvel kocasına Bibikov'a yazdığı mektubu okumuştu. Bu mektupta kadın şöyle diyordu: "Siz benim katilimsiniz. Eğer mutlu olabilirseniz onunla mutlu olmanızı dilerim. Eğer isterseniz parçalanmış vücudumu Yasenki istasyonunun rayları üzerinde görebilirsiniz. Anna." 2 Nisan 1873'te eserine başlayan Tolstoy sonraları birçok felaketlerle karşılaştı. 1873'ten 1875'e kadar 2 yıl içinde 3 çocuğu ile 2 halasını kaybederek bu acılar içinde yorgun ve hasta düşmüştü. Zaman zaman yaptığı zorunlu duraklamalardan sonra komşusunun başına gelenlerden ilham alarak başladığı eserini 1876'da bitirmiş ve zamanındaki Rusya'nın toplum ve sosyete hayatını anlatmış, sosyeteden bir kadının sonunu gayet güzel, ibret verici şekilde göstermiştir. Tolstoy'un hayatını etkileyen ölüm olayları üzerine yine zamanın yazarlarından Fetin, bir arkadaşına yazdığı mektubundaki şu birkaç satırı aktarmayı burada yerinde buluyorum. "Dostum Menşikov, Sana yine acı bir haberle gönderdiğim şu mektubumu okuyunca belki sen de benim gibi uzun uzun düşünüp bana hak vereceksin. Levin hayatının 2 yıllık değerlendirmesini yaptım. Sonucu 3 evlat, 2 halanın kaybı olarak buldum. Bu darbelerin Tolstoy'un hayatında olduğu kadar eserlerinde de kendisini hissettirmiş olduğunu uzun uzadıya yazıp onun için iyi dileklerde bulunduktan sonra şöyle devam ediyordu. Bu kadar sık mezarlığı ziyaret edişinin sebebini daha 3 yaşındayken 1831'de başladığı ve kendisinde alışkanlık haline gelen davranışlarında mı, yoksa o toplumdan, bulunduğu hayattan uzaklaşmak isteyip uzaklaşamadığı için toplumun fertlerinin ondan uzaklaşmak istemelerinde mi aramak lazım? Fet. Tolstoy fikri yazılarında devamla fikri değişiklik, günahın tanınması, dogmatik dinin tenkidi 1880. Kilise ve devlet, benim dinim neyden ibarettir? 1882. Biz ne yapmalıyız? 1884. Hristiyanlık ve vatanperverlik 1893. Büyük günah 1903 gibi mükemmel birer tez şeklindeki eserlerini yazmıştır ki bu da Tolstoy'un rasyonalizmden mistisizme geçmişini gösterir. Esasen mistik bir ruh bütün eserlerinde göze çarpar. Bu inanış yıllar geçtikçe artmış ve yazarı hayat denen bilmeceyi çözmeye bile teşvik etmiştir. Bu sebepledir ki eski ve yeni zaman filozoflarının bütün eserlerini gözden geçirmiştir. Birçok dış ülkeleri gezip St. Petersburg'a döndüğünde ilerleme prensiplerinden şüphelenmeye ve onu incelemeye başlamıştır. İşte yazarın hayatında yeni bir ruhi buhran başlamıştır ki bu da tabiata ve Allah'a dönüş şeklinde ifade edilebilir. Hayat deneyimlerinin artışı, sık sık karşılaştığı ölüm olayları ve modern felsefesinin onu tatmin etmeyen yönleridir ki rasyonalizm onun ruhundan tamamen silinip yerini mistisizme bırakmıştır. Kardeşi İliç'in ölümünden sonra Tolstoy şüphelerini halletmek için çok düşünmüş ve İtiraflarım adlı eserini yazmıştır. O, iç dünyanın dayanak noktası olabilecek şeyin Allah olduğunu kabul etmiş ve bu tezi savunmuştur. Hatta intihar edeceği bir gün yaşama şuuru buna engel oldu ve o zamana kadar içinde uyuklayan bu şuurun ruhunda her zaman var olan Allah olduğunu anladı. Halbuki evvelce onu başka yerde aramıştı. Şimdi ise o, yaşamak Tanrı'yı tanımak demektir çünkü Tanrı hayattır demekteydi. Hatta yine bir gün kendi kendine, bu işi nasıl bitirelim, iple mi kurşun ile mi diye sorduğunda kalbi derin bir ıstırap hissi içine düşer ve bu hisse Tanrı'yı tanımaktan başka bir isim veremeyeceğim der. İşte itiraflarım da kendi duygularını dünyaya tanıtmak ihtiyacını bunun için duyar. Benim Dinim Nedir adlı eserinde zannediyorum ki bu aşk bana insanlığı aydınlatmak için verilmiştir. Fakat lafla değil eserle aydınlatmak der ve bundan sonra insanlığı aydınlatmak düşüncesiyle bol bol eserler yazmaya devam etmiştir. İncil'den Tefsirler 1881. İnsanlar Neden Yaşarlar 1884. Bir Çılgının Hikayeleri, Halk İçin Hikayeler, Şeytan, Karanlığın Kudreti, Aydınlanma Devrinin Meyveleri 1886. Katya 1887. İvan İliç'in Ölümü 1888. İşsizler 1889. Kreutzer Sonatı 1890. Efendi ile Uşak 1890. Işık Karanlığın İçinde Işıldar 1895. Hortlama, Ölümden Sonra Dirilme 1898. Yaşayan Ölü 1900. Hacı Murat 1904. Ben Susamam 1908 ve 1901-1928 yılları arasında neşredilmiş olan mektupları bu görüşün ürünleridir. Görülüyor ki büyük yazar hemen hemen hayatının her yılında bir meyve vermiş, ahlaki, toplumsal ve felsefi birçok şaheserler yazmıştır. Anna Karenina ile Ölümden Sonra Dirilme adlı iki meşhur eseri arasında geçen 22 yıl gibi uzun bir süre boyunca Tolstoy, hayatını yeni bir temel üzerine kurmak, bu temeli de yalnız kendi milletine değil bütün insanlığa bir hayat görüşü, bir kurtuluş yolu olarak belletmek sevdasına düşmüştür. Kendisini tamamen mistik görüşlerin eline bırakan Tolstoy, hayatı ve yaşamayı sevgide, Allah'ta ve iyilik etmekte buluyor. Ve Göze göz, dişe diş denildiğini işitmişsinizdir. Fakat bence kötülüğe karşı koymayın, diyordu. O Turgenev'in, Yasnaya Polyana'daki dostumun asıl yoldan ayrılıp bir çeşit mistik ahlak içinde bocaladığını ve evinde masasının üzerinde yalnız İncil'le bir takım tanrı bilim denemelerinin bulunduğunu biliyorum. Dediği gibi gerçekten bu etkiyi eserlerinde yer verdiği İncil'den parçalarla da göstermektedir. Mesela halk için hikayelerindeki insanları yaşatan kuvvet nedirinde? Biz ölümden hayata geçtiğimizi biliriz çünkü kardeşlerimizi seviyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. Yuhanna'nın mektubu. Fakat kimde dünya malı olur ve kardeşini ihtiyaçça görür ve ona karşı şefkatini kaparsa, Allah'ın sevgisi onda nasıl kalır? Sevgi Allah'tandır ve her seven adam Allah'tan doğmuştur ve Allah'ı bilir. Sevmeyen adam Allah'ı bilmez çünkü Allah sevgidir. Hiçbir vakit kimse Allah'ı görmemiştir. Eğer birbirimizi seversek Allah bizde durur ve onun sevgisi bizde tamamlanmış olur. Eğer bir adam Allah'ı seviyorum der ve kardeşinden nefret ederse yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Allah'ı sevemez gibi dini esaslara yer vermiştir. İşte o eski genç, avare, züppe ve çapkın Tolstoy tamamen değişmiş ve kadın hakkındaki görüşleri bile başkalaşmıştır. Gençliğinde kumar, içki, dans ve kadın alemlerinden kendini kurtaramayan Tolstoy, bu konuda konuşulurken, "Hiç kimse yoktur ki güzel bir kadınla karşı karşıya gelip de zina işlemiş olmasın, hiç olmazsa gözleriyle." dediği halde, Halk İçin Hikayeler adlı eserinde şeytanında, "Ben ise derim ki her kim bir kadına şehvetle bakarsa onunla kalbinde zina etmiş olur. Şayet sağ gözün senin baştan çıkmana sebep olmuşsa onu çıkar at. Zira organlarından birinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından hayırlıdır. Ve şayet sağ elin senin baştan çıkmana sebep olursa onu kes at. Çünkü senin organlarından birinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından hayırlıdır." diyerek işlediği suçların cezasını mistik görüşleriyle din çerçevesinde belirlemektedir. İnsana ne kadar toprak lazım adlı hikayesinde de gözü ancak ölüm anında bir avuç toprakla doyan servet ve mülk düşkünü bir köylü portresi çizer. Bu kişinin şahsında insanoğlundaki o dinmek ve doymak bilmeyen ihtirası yerer. Toprak varlığını insanı felakete sürükleyen bir uğursuzluk kaynağı olarak canlandırır. Ve eskiden vezinsiz ve kafiyesiz de olsa söylediği şu birkaç satırlık şiiriyle. Ne zaman ne zaman ben vazgeçeceğim. Tatsız amaçsız bir hiç için hayat geçirmekten. Kalbimin derinliğinde her an duymaktan bu derin yaranın acılarını. Bu derin yarayı açan kimdir zavallı kalbime? Onu Allah bilir, başka kimse bilemez. Fakat doğduğum günden beri bu yara beni inletir durur. Bu yara çağımızın, sarsılan asrımızın acı hediyesi, şüphelerin ezici, acı veren hatırası şeklindeki toplumdan ve hayattan olan şikayetlerini yine görüş ve duygularıyla, dini yönüyle hemen hemen unutmuştur diyebiliriz. Fakat bu yeni hayatın tek yansıması karısı üzerinde görüldü. Zira Sofya Andreyevna, Hatıra Defteri'nin 31 Kanun Sani 1881 tarihli notunda, kocasının sağlığının ve neşesinin yerinde olmadığını yazdıktan sonra şöyle devam ediyordu. Nerede o eski şen hali? Hepimizi etrafına toplar, bir neşe havasıyla sarardı. Bunların hiçbiri kalmadı. Ben bunu delice bir çalışmanın verdiği yorgunluğa bağlıyorum. Eskiden Savaş ve Barış romanında bir tablo yahut bir av partisini tasvir ederken kendi obaloda, o avda bulunuyormuş gibi bir şevk ve heyecan duyardı. Kuvvetli bir pedagog olduğu kadar çağdaşlarının beğenisini de kazanmış olan Tolstoy, Kreutzer sonatı ile Beethoven'ın nefsani hisleri okşayan, şuh ve oynak bir senfonisinin bir kadını baştan çıkarışını, kocasını kıskandırıp, mutlu bir evliliğin sarsılıp sona erişini anlatmaktadır. Hikayenin kahramanı Poznichev, eski bir mareşal oğlu olup, gençliğini çevresindeki gençler gibi yıpratıcı ve çirkin bir sefahat hayatı içinde geçirdikten sonra asil bir aşkla sevmek, namuslu ve bakir bir kızla evlenip temiz bir aile yuvası kurmak arzusuna düşüyor ve bir gece mehtapta gezintiye çıkıyor. genç ve güzel bir kızla tanışıyor ve evleniyor. Poznichev, bu evlilik hikayesinin senfonisini matematiksel bir kesinlikle soğukkanlılıkla anlatıyor. Aile arasındaki geçimsizlikleri, buhranları, nefsiyle ve karısıyla olan mücadeleleri en ince ayrıntısına kadar anlatıyor ve eserin bel kemiğini oluşturan "nefsime uydum ve böyle kaldım, sonunda mahvoldum" şeklindeki realist bir itirafta bulunuyor. İşte Tolstoy aşksız, imansız evlilikler, zina ile yoğrula yoğrula şehvani hislerden doğma bir takım cinayetler ve facialarla son bulmaktadır diyerek genç kızların eğitim ve evlenme şekillerini inceleyerek çağdaş evlenmelerin aile içinde meydana getirdiği yolsuzluk, buhran ve hatta sefaletlerin sonunu göstermektedir. Diyebiliriz ki Tolstoy her yönüyle bir eser olarak karşımıza çıkmış ve birçokları tarafından eleştirilmiştir de. Hayatının sonbaharında yazdığı hikayeler için Romain Rolland, "Bu hikayeleri okurken edebiyatı kim arar, kim düşünür? Burada İncil'in ruhu ve bütün insanların sevgisi birleşmiştir" demektedir. Bu eserlerinde Tolstoy sanatı halk için halkın anlayacağı şekilde kullanmıştır. Hikayelerinin konusu yine halktan alınmıştır. Mesela insanları yaşatan kuvvet nedir ve Üç İhtiyar adlı hikayeleri dinlediği hikayelerin kendi çeşnisiyle sunulmasından başka bir şey değildir. Konuya verdiği renk tazeliği, görüş kabiliyeti ve çizdiği tiplerin canlılığı bakımından Tolstoy, klasik Rus edebiyatının önde gelen tasvircilerinden biridir. Yine Romain Rolland, V.D. Tolstoy, Tolstoy'un Hayatı adlı eserinde şöyle der: "Ölümden sonra dirilme, Tolstoy'un adeta sanat vasiyetnamesidir. Savaş ve barış nasıl olgunluk çağını çatışandırırsa bu eser de hayatının sonuna hakimdir." Fakat Tolstoy 1899'da yayımladığı Ölümden Sonra Dirilme adlı meşhur eseri için alçak gönüllülük göstererek bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Elimde tamamlanmamış birkaç büyük hikaye var. Ölümden sonra dirilme ve başkaları. Son zamanlarda bunlarla uğraştım. Bu büyük hikayeler şimdi doğru bulmadığım eski tarzıma göre yazılmıştır. Ama baskıya vermek zorunda olduğum için onları yayınlayacağım. Aslına bakılırsa bu büyük hikayeler herkesçe anlaşılmadığı için şimdiki sanat düşüncelerimi doyurmuyor. Ama içindekiler gene de insanlar için zararlı değildir. Hatta faydalı bile olabilir." Tolstoy'un bu mektubundaki alçak gönüllülüğünü Anton Çehov'un bu eserini okuduktan sonra arkadaşına yazdığı bir mektupla çok daha iyi anlayabiliriz. Ayrım sonu, sayfa 34.